Ayrım 32, Vulcan'ın yaratılışı, Jack Dubrul, sayfa 287. Sea King 1,5 saat sonra Hawaii adalarının kuzey kıyılarında hızla uçarken su geçirmez gövdesi köpüklü dalgalardan 15-20 metre yükseklikteki pervane kolları da birer kule gibi çıkıntı yapmış kayalıklara 100 metreden az bir uzaklıktaydı. Mercer uçuşun büyük bir bölümünü kargo bölümünde komandolarla birlikte Kenji'nin evinin planlarına ve bir savaş planı oluşturmaya yoğunlaşarak geçirmişti. Sea King kıyıları takıntısız geçtiğinde hepsi saldırının başarıya ulaşabileceği konusunda görüş birliğine varmışlardı. Mercer kokpite döndüğünde ışıkları Rice'ın yüzündeki konsantrasyonu ve aynı zamanda da adamın hafiften eğlenirmiş gibi bir hali olduğunu gördü. Maui, Molokai ve Big adaları arkalarında kalmıştı ve şimdi Oahu'nun kuzey kıyısının kenarından geçiyorlardı. Mercer burada yalnızca bir ay önce ölü olarak bulunan balinaları, bütün bu zincirleme reaksiyonun başlangıcını düşündü. Böylesine saçma bir olayın Amerika'nın karşılaşabileceği en büyük krizlerden birinin kıvılcımı olması çok ilginçti. Rice gözlerini mehtabın ışığının vurduğu dalgalardan ayırmadan "Koordinatlar var mı?" diye sordu. Mercer kendisine Dick Hanna tarafından sağlanan haritadan Kenji'nin evinin koordinatlarını okudu. Eddie Rice koordinatları navigasyon bilgisayarına tuşladı ve makine verileri işlerken bekledi, sonra da çıktıya baktı. Helikopteri yana yatırarak döndürdü ve kayaların üzerine yükseltip karaya yöneldi. Altlarında dolunayla aydınlanan manzara gri bir bulanıklık halindeydi. Helikopter saatte yaklaşık 260 kilometre hızla kah gökyüzünde, kah ağaçların üzerlerinde seyrediyordu. Mercer'ın Rice'ın havacılığına güveni tamdı, başka seçeneği de yoktu. Diğer taraflarından dalmak için son hızla dağların üzerlerine yükseliyorlardı ve bu arada helikopterin yerden yüksekliği asla 30 metreyi geçmiyordu. Koltuğuna yapışmaktan ötürü parmaklarının eklemleri bembeyaz kesilmiş olan Mercer kayıtsız görünmeye çalışarak "Daha önce hiç böyle uçmuş muydun?" diye sordu. Rice bariton sesiyle "Elbette" diye yanıt verdi. "Tabii bu buradaki kadar üzerinden tırmanacak dağ, bina ya da ağacın olmadığı Irak'taydı." Mercer'ın elleri koltuğa daha sıkıca yapıştı. "Rice, sen daha önce böyle bir şey yaptın mı?" diye sordu. "Tabii." Mercer pilotun genizden gelen bariton sesini taklit etti. "Tabii bu hiç ukala pilotun olmadığı Irak'taydı." Rice güldü, ardından da ormandan yükselen uzun boylu bir ağaç sırasından kaçmak için helikopteri birdenbire gökyüzüne doğru yükseltti. Arazi düzleştiğinde Rice ıslık çalmaya başladı. Mercer bunun Wagner'in Valkyrilerin Uçuşu adlı melodisi olduğunu hatırladı. Eddie'nin tam olarak neler hissettiğini biliyordu. Rice birkaç dakika sonra verdiğin koordinatlardan aşağı yukarı 16 kilometre uzaktayız diye bildirdi. Tamam, hedef eski bir ananas ekim alanının ortasında duvarlarla çevrili bir binalar topluluğu. Yaklaşık 3 kilometre kuzeyde açık bir alan olmalı. Tesisin işletildiği dönemlerde araç gereçlerin depolanması için kullanılıyormuş. Güney ucunda terk edilmiş bir baraka var, oraya ineceğiz. Rice cevap vermedi, altlarındaki araziyi inceliyordu. Ormanın alçakta kalan örtüsü ekili olduğu zamanları anımsatan sistematik düzenleme görüntüsünü korumuştu. Rice helikopterin hızını saatte 55 kilometreye düşürdü. Helikopteri sancak tarafına yatırırken açıklığı görünce "İşte orada" dedi. Mercer yaklaşık 4000 metrekarelik yüz ölçümüne sahip açık alanı biraz sonra gördü. Metruk metal bina alanın diğer ucundaydı ve oluklu çatısı ortasından bel vermişti. Mercer karga bölümündeki SEAL'lara haber vermek için 30 saniye sonra çirkin ülke dedi. Rice bir anda hızla açıklığa inmeden önce ormanın içinde kalan son korumadan yararlandı. Rotorlar ince bir toz tabakasını yerden kaldırarak görüşü sıfıra indirdi. Helikopteri yalnızca sezgilerine dayanarak binanın olabildiğince yakınına indirdi. Depo olarak kullanılan devasa bina boyalı olsaydı teflon motorlar boyayı kazıyacaktı. Mercer helikopterden atladığında komandolar binayı ve etrafındaki araziyi çoktan emniyete almışlardı. Civarda hiç kimse yoktu. Hava sıcak ve inanılmayacak derecede nemliydi. Mercer'ın kıyafetleri ıslak bir film gibi bedenine yapışmıştı ve cırlayan böcekler helikopterde geçen saatlerden sonra Mercer'a doğal olmayacak kadar gürültülü gelmişti. Savaş kemerini bir gram yağ olmayan beline takıp omuz kayışlarını yeterince sıkı ancak hareketlerini kısıtlamayacak şekilde ayarladı. Çantasından MP5'i alıp boş çantayı tekrar helikoptere attı ve Rice'a döndü. Ne yapacağını biliyor musun? Sen benimle temasa geçene kadar burada bekleyeceğim. Rice komandoların kendisine vermiş oldukları minyatür telsizi gösterdi. Saat 5'e kadar haber alamazsam da gideceğim. Tamam. Mercer saatine baktı. 21.35'ti. Başkan 9.5 saat sonra nükleer savaş başlığını salıp 300 kilometre kuzeydeki yanardağı imha edecekti. Ondan birkaç dakika sonra da Hawaii bağımsız bir ülke olacaktı. MV John Dory. Denizin 13 metre altında olmasına rağmen John Dory kendisini 15 derece iskele sancak sallayan yukarıdaki türbülansı hala hissediyordu. Telsiz operatörü Kaptan Zvenkov'un dikkatini çekmek için beklerken tavana monte edilmiş bir desteğe sıkıca tutundu. Zvenkov bir kere daha silah subayıyla yaptığı sessiz toplantıda 10. kez geminin provasına yerleşik siren füzesinin fırlatılmasına ilişkin çözümlerin üzerinden geçiyordu. Telsizci kaptan diye araya girdi. Ana karadan harekat mesajı geldi. Zvenkov dönüp soru sorarcasına fırça gibi kaşlarından birini kaldırdı. 5 saniye boyunca tekrarlanan mesaj yeşil efendim. Çok iyi. Zvenkov saatine baktı. 22.00'dı. Aldığı 11. aynı mesajdı. Artık kendisine füzeyi ateşleme yetkisi verecek olan kırmızı kodu bekliyordu. Ama yine gelmemişti. Emir 2 saat sonrası için planlamış olan bir sonraki irtibata kadar gelmezse, komandoları almak için şafak sökmeden önce Hawaii kıyılarına ulaşması çok zor olacaktı. Pekala silah subayı bir kere daha lütfen ve nükleer füze için planın üzerinden bir kez daha geçtiler. Evat Lurbut taşınabilir anteni indirip telsizini kapattı. Yaralanmış sol elini kullanması canlı bir kan dalgasının telaşla yapılan sargının üzerine sızmasına neden olmuştu. Çığlık atmamak için dişlerini gıcırdatıyor, acısının kendisini sürüklemesine izin veriyordu. Ohnişi'nin evine gerçekleştirilen saldırıdan sonraki 4 saat boyunca hayatta kalması büyük oranda KGB'de aldığı geniş kapsamlı eğitim sayesindeydi. Yıkılan evden sağ çıkmasıysa mucizeden başka bir şey değildi. Bombalar patlayıp da cam ev paramparça olmaya başladığında Lurbud'un Ohnişi'nin kahvaltı balkonundaki masanın altına kendisini atması yaşamını kurtarmıştı. Masa onu infilak eden camlardan korumuştu. Evin iskeleti yıkıldığında balkon dışarıya doğru çökmüş, Lurbud'u da kendisiyle birlikte götürmüştü. 12 metre aşağıdaki çimenliğe düşen Lurbud sağ olduğuna şaşırmıştı ama hiçbir zarar görmeden kurtulamamıştı. Sağ omzu yerinden çıkmış, bacakları, gövdesi ve yüzü cam kırıkları yüzünden ciddi anlamda kesilmişti. Sağ gözü patlamış olduğu için gözünün içindeki saydam sıvı yüzünden aşağı akıp savaş ceketinin yakasına damlıyordu. Böylesine önemli yaralanmalarda vücudun savunma sistemi şoka girer, şokun pek çok çeşidi vardır ve kişinin direncine göre farklılıklar gösterir. Endorfin ve adrenalin vücudunda dolaşırken Lurbut bilincini kaybetmemeye, dikkatini toplamaya çabalıyordu. Yaklaşık 20 dakika sonra hareket etmeye başladı. Önce yavaşça dizleriyle ellerinin üzerinde doğruldu, ardından da ayağa kalktı. Takahiro Ohnishi'nin görkemli evinden geriye kırılmış cam dağları ve boru biçimindeki payandalardan oluşan boş bir iskelet kalmıştı. Lurbut yalpalayarak John Dory ile bağlantı kurmasını sağlayacak telsizini aramak için molozlara doğru yürüdü. Çöken binanın tırpan gibi ağırlığı bir kurbanı dilimlere ayırmış, cam öbekleri galonlar dolusu kırmızı renkli kanla lekelenmişti. Ayın hafif aydınlığında kan siyah gibi görünüyordu ve Lurbut enkaz mezarlığın benzer kanlı yığınlarla dolu olduğunu tahmin edebiliyordu. Her cesedi sistemli olarak incelerken tanınabilir bir yerlerini ortaya çıkarmak için silahının kabzasıyla üzerlerinde birikmiş olan camları çekiyordu. Korelilerle Ruslar cam kırıkları tarafından öylesine kusursuzca doğranmışlardı ki kimliklerini kolayca saptamak olanaksızdı. Denizaltıyla bir sonraki planlanmış temasına 15 dakika kala bir zamanlar telsizini taşıyan kişi olan kanlar içinde kalmış kitleyi buldu. Adamdan geriye sadece bant halinde bir miktar etten başka bir şey kalmamış olsa da zırhlı plastik ambalajı içindeki telsiz cam çağlayanından hasarsız kurtulmuştu. Kanlı yığına yaslanıp 5 saniye süreyle yeşil sözcüğünü yineleyerek ilk yayınını gerçekleştirdi Lurbut. İşini bitirdikten sonra cam yığının üzerine devrildiğinde etine batan cam kırıntılarıyla kırık parçaların farkına bile varmadı. Mücadele ve kan kaybının yol açtığı bitkinlikle savaşan Lurbut yaralarıyla ilgilendi. Kesilmiş olan elini sardı ve artık görmeyen gözünün çukurunu hafifçe ovuşturdu. Kafatasında giderek şiddetini arttıran ağrıyı uyuşturmak için yine telsizcinin taşıdığı ilaç çantasından aldığı morfin dolu şırıngayı koluna sapladı. Bir kişinin nasıl uyuşturucu bağımlısı olabileceğini anladı. İşkencelere maruz kalmış bedenini pençesine almış olan ağrıya rağmen ruh hali kesinlikle bundan daha iyi olamazdı. Kendisini neşeli hissediyordu ve Kenji'den intikamını almak için hayatta kalacağını biliyordu. Onun dışında kalan her şey Lurbud'un gözündeki önemini kaybetmişti. Denizaltı, volkan, hatta kendi durumu. Öcünü almak koşuluyla Rusların Ohnişi'nin evine gelirken kullandıkları van yalnızca 1,5 kilometre falan uzaktaydı. Kenji'nin evine kadar aracı kullanabilir ve neden olduğu ızdırabın bedelini ona bir güzel ödetebilirdi. John Dory'yi belirli aralıklarla aramaya devam etmek zorunda olduğunu bilecek kadar aklı başındaydı. Rapor vermeyi ihmal ederse onların yapacakları eylem kati surette Ohnishi'nin eski yardımcısından intikamını alma fırsatını tehlikeye atardı. Sendeleyip emekleyerek yaralı vücudu Ohnishi'nin arazisinde kanlı izler bırakarak Ven'in gizlenmiş olduğu yere ulaşması hemen hemen 2 saat sürmüştü. Kuzeye yaptığı 25 kilometrelik araba yolculuğu da 1,5 saatini almıştı. Bulanıklaşan görüşünün normale dönmesi için her 10 dakikada bir durmak zorunda kalmıştı. Şimdi Kenji'nin evinin 100 metre ötesinde sığ bir çukurda yattığı yerden gece görüş dürbünüyle eve dikkatle bakıyordu. İşlevini sürdüren tek gözüyle görebilmek için kendisini zorlarken acı ve morfin yüzünden görüntü karardı ve flulaştı. Geniş bir alana yayılmış 2 katlı ev hiçbir şekilde Ohnishi'ninki kadar büyük değildi ancak çok etkileyiciydi. Taraklanmış taşların üzerleri bej üstüko kaplanmıştı. Evin 2 ana kanadı bir bumerangın kolları gibi merkezi girişten 2 yana açılmıştı. 2. katın camlarının tamamı her biri dar ferforje balkonlara açılan çift kanatlı kapılardan oluşmuştu. Silindirik kiremit çatı ve çok geniş çimenlikler evin eski zamanlardan kalma bir çiftlik olduğunu açığa vuruyordu. Olimpik boyutlardaki yüzme havuzunun öbür tarafında ana binadan ayrı bir konuk evi göze çarpıyordu. En son raporunu veren Lurbut, Kenji'ye konsantre olacağı 2 saati olduğunu biliyordu. İçinde bulunduğu durumu Japon katilin dengi olmadığını bilebilecek kadar profesyoneldi. Planını dikkatle yapmak zorundaydı. Kenji'nin savaş sanatlarındaki yeteneği, uzun menzilli bir tüfek ateşinin altında kalan her şeyi yararsız kılacaktı. O nedenle uzak doğuluyu evden dışarı çıkarıp dikkatini başka bir yöne çekerek menzile sokacak bir şeye ihtiyacı vardı. Lurbut odaları daha iyi görebilmek için hendiğin içinde sürünerek ilerledi ve bir fırsat çıkmasını diledi. Hawaii. Wai Hue Dong yanardağ Ivan Kerikov'dan satın alan Koreli konsorsiyum Hydra Consolidated'in başkanıydı. Torunu Chin Hui Kenji'nin çalışma masasında oturmuş, kokulu bir Romeo y Julieta Pro içiyordu. Gençti, 20 yaşından pek fazla değildi ama yaşlı bir adamın gözlerine, aile hizmetinde geçen yıllarda pek çok şey görmüş bakışlara sahipti. Büyük babası ona 50 adamlık bir birliği Hawaii'ye götürmesini emrettiğinde soru sormak yerine sadece itaat etmişti. Ailesi onu ve ağabeylerini kar arayışıyla dünyanın en tehlikeli yerlerine göndermişti. Konu ister savaş yorgunu Angola'da izinsiz avlanan fillerin dişleri olsun, ister Orta Amerika'nın arabeye dönmüş ormanlarındaki çalıntı objeler, ailenin genç üyeleri hırs ve güçle karşılık vermişlerdi. Büyük bir olasılıkla zor olacak olan bu görevin genç Çin için oldukça kolay olduğu ortaya çıkmıştı. Yerel bağlantısı Kenji, Volkan'ın mülkiyeti ele geçirildiğinde ailenin rahatsız edilmemesini sağlama almak için yerine getirilmesi zorunlu olan işlerin çoğunu halletmişti. Çin'in adamları, Hawaii'nin daha coşkulu ulusal muhafızlarının da yardımıyla havaalanına el koymuşlardı. Toplanmış olan öğrencileri, askeri tesise ateş etmeye teşvik etmekte birkaçından yararlanılmıştı. Tek zorluğu muhtemelen Amerikalı olan komandoların başarısız saldırısı yüzünden 20'den fazla adamının hayatlarını kaybettikleri Ohnişi'nin evinde yaşamışlardı. Her şey göz önünde bulundurulduğunda Çin'in rolü önemsizdi. Şimdi geri kalan tek şey yanardağ yolunda olan maden gemisinin hedefin görüntüye girmiş olduğunu doğrulamasıydı. Bu da 10 saatten önce gerçekleşmeyecekti. Ailesi Volkan'a sahip olur olmaz Çin'in de askerlerinin çekilmelerinin eyaletteki huzursuzluğu hızla sona erdireceğinden emin olduğu anda adamlarını geri çekecekti. Şu anda Hawaii'yi pençesine almış olan şiddet yalnızca sınırlı bir amaca hizmet ediyordu. Volkan'ı güvenle ellerine geçirdiklerinde adaların yeniden sakinliğe kavuşturulmaları faydalı olacaktı.
Ödüllerin muazzam olacak Kenji. Ödüllerle ne yapmayı düşünüyorsun?
Kenji genç adamın koltuğunda tembel tembel oturmasından hoşlanmamıştı. Çin, küstah, kaba ve iğrençti.
Bu kadar erken konuşma, daha her şey hallolmadı.
Şu komando tipi senin hilene aldandı. Tıpkı senin planladığın gibi yanlış eve saldırdılar.
Çin saygısız bir el hareketiyle prosunu salladı.
Yanardağ artık bize ait olduğuna göre kesinlikle endişelenmiyorsundur.
Ivan Kerikov da yanardağın kendisine ait olduğunu sanıyordu. Takahiro Ohnishi de Hawaii'nin avucunun içinde olduğunu düşünüyordu. İki adam da yanıldılar. Maden gemisi yanardağın bulunduğu yere demir atana kadar başarılı olduğumuza inanmayacağım.
Çin ah dedi.
Ardından da zorluklar karşısında göstermiş olduğu kahramanlıkla ilgili hikayelerden birini daha anlatmaya koyuldu. Kenji Ohnishi'yi öldürmeye başlamadan önce öğleden sonra Çin ona yaklaşık bir düzine benzer öykü anlatmıştı. Cesaret öykülerinde sanki Kenji'nin onlardan kuşku duymasını istermiş gibi bir sızlanma söz konusuydu. Çin, Ohnishi'nin evine yapılacak saldırıda adamlarını yönetmeye gönüllü olmadığından Kenji'nin oğlanın gerçek karakterini anlamak için kanıta ihtiyacı yoktu. Kenji çocuktan da hikayelerinden de sıkılmıştı ama adeta mest olmuş gibi dinlemişti. Kendisinden beklenen de buydu.
Çin özetledi. Eğer o olayı sağ salim atlatıp elmasları da o zaman zarfımda yanımdan ayırmamayı başarabildiysem bu olayı da atlatırım.
Kenji iki yanında tuttuğu yumruklarını daha da sıktı. Hiç terlemeden çıplak elleriyle Chi'nin bağırsaklarını dışarı çıkarabilirdi ve bu hoş bir fikirdi. Ama duruşunu bozmaması gerekiyordu. Hawaii'den kaçtıktan sonra Kenji'nin kaderi çocuğun büyük babasının ellerindeydi. Ve oğlanı öldürme zevki uğruna kaderini tehlikeye atamazdı.
Bütün operasyonlar birbirlerinden farklıdır. Eminim bunu sen de biliyorsundur. Ancak geçmişte çok sayıda deneyimden sağ çıkmış olman şu anda da korunacağın anlamına gelmez.
Kenji'nin bu yorumu karşısında yola gelmemiş olsa da Chin sessiz kaldı. Kollarını göğsünde kavuşturarak çalışma odasının lambri kaplı duvarına yaslanan Kenji, pro içen Chin'i gözlemlemekten ötürü memnundu. Yıllarca aldığı eğitim etrafındaki koşullar her ne olursa olsun vurdum duymaz olmayı öğretmişti ona. İçinde yaşadığı gerilim onu daha zayıf bir adama dönüştürüp odayı arşınlamasına neden olabilirdi. Ancak o tehlikeli ve sessiz bir halde sadece bekliyordu. Chin dakikalarca süren uzun sessizliği bozarak ''Ya kadın?'' dedi, ''Bahçıvanın kulübesine koyduğun muhabir.''
''Ne olmuş ona?''
''Bize yardım etmeyi reddetti, ölme sırası kesinlikle onda.''
Kenji üzüntüyle ''Evet, belki de öyledir.'' dedi.
''Ben yapacağım.'' Chin gönüllü oldu. ''Önce onu istiyorum.''
Kenji canının yanmasını gizleyerek kayıtsız bir tavırla ''Al.'' dedi. Kenji önce Jill Zhu'nun kendisinden hoşlandığı düşüncesiyle oyalanmıştı. Kadının meydan okuyan güzelliğinde Kenji'de ona hükmetme isteği uyandıran bir şey vardı. Kadının onun Kore'de doğmuş olduğunu bilmesinden kaynaklanan bir şey olabilir miydi? Kenji kadının asla kendi rızasıyla onunla birlikte olmayacağını biliyordu. Elbette bir hafta önce kurtardığı Amerikalı kadın gibi o da ilaçla uyuşturulacaktı. Ama Kenji bunun bir çözüm olamayacağının farkındaydı. Jill bertaraf edilmeliydi. Yine de Kenji bunu yapabilecek gücü bulamamıştı kendisinde. Chi'nin korkunç isteği mükemmel fırsattı. Jill ölecekti ancak kanı Kenji'nin ellerinden bulaşmayacaktı. Chin küçük ayaklarını masadan indirerek halı kaplı zemine vurdu. Kenji onun en çok istediği dileği yerine getirilmiş şımarık bir çocuk gibi hoplaya zıplaya odadan kaçacağını tahmin ediyordu. Aksine Chin Kenji'ye bir yeni yetmenin üstünlük çabalarıyla bakarak kibirli adımlarla çıkıp gitti.
32. Ayrımın Sonu Sayfa 297.